Efendim programın ilk bölümünde konuğumuz avukat Sayın Fatih Karamercan. Kiracı ile ev sahipleri arasında zamdan tadilata, kontrat bitmeden tahliye talebinden evin satılmasına kadar onlarca sorun yaşanıyor. İki tarafın da haklarını bilmesi önemli. Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine olan yükümlülükleri üzerine gerçekleştireceğimiz bu sohbette aradığınız soruların cevabını bulabilirsiniz. Programımızın ikinci bölümünde ise konuğumuz klinik psikolog Sayın Yıldız Burkovic. İnsanların anlaşabilmesi için empatiye ihtiyaç duyulur. Buna eş duyum da deniliyor efendim. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak içinde bulunduğu durumu, ruh halini ve duygusal değişikliklerini anlamaya çalışmak üzerine hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer hazırsanız, bizler hazırız efendim. Ailece başladı bile.
Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle.
Efendim aileceye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ev sahibi ve kiracı haklarını konuşacağız. Çok önemli bir konu. Aklımızda soru işaretleri var. Bazen bu soru işaretleri probleme dönebiliyor. Açıkçası herkes hakkını bilirse herhalde arama noktasında sıkıntı yaşamayacaktır. Bu haklarımızı konuşacağız. 2011 yılından itibaren kira sözleşmeleri için uygulanan 6570 sayılı bir gayrimenkul kiraları hakkında kanun değişikliği var. Bu kanun değişikliğinde neler var? Ayrıntılarını soracağız efendim kime? Avukat Sayın Fatih Karamercan şu anda telefon hattımızda. Fatih Bey merhaba.
Merhaba, günaydın Emre Bey. Nasılsınız?
Günaydın, sağ olun efendim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
Şimdi çok önemli bir konu çünkü bir kısmımız ev sahibiyiz, bir kısmımız kiracıyız. Açıkçası arada bazen çeşitli ihtiyaçlardan dolayı sorunlar yaşanabiliyor. Haklarımızı da çoğu zaman bilmiyoruz. Mesela işte ben istediğim zaman evden çıkabilir miyim? İstediğim zaman evi tahliye edebilir miyim? Ondan sonra eve istediğim şeyi yaptırabilir miyim? Tadilat noktasında kim ödeme yapacak gibi sorular var. Bunları konuşacağız ama öncesinde bununla alakalı bir kanun var herhalde. Az önce ifade ettiğim 6570 sayılı kanun. Bu kanun nedir efendim? Ne ifade eder? Neler getirir bize? İsterseniz biraz ondan bahsedelim.
Evet, onu bir kısaca açıklayayım. 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun birinci maddesi gereği belediye teşkilatı olan yerlerle iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin muzakkaf olmayanları hariç kiralanmalarında kiralayanla kiracı arasında hukuki münasebetlerde bu kanun ile borçlar kanunu bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur şeklinde bir hüküm mevcuttu.
Evet, muzakkaf nedir bu arada?
Üstü kapalı anlamında eski bir şey ve bu uygulamada çok sıkıntı yaratıyor. İşte belediye teşkilatı nerede, iskele nerede, liman nerede bunu gören kanun koyucu. Hı hı. 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır. Hı hı. Konut ve çatılı iş yeri kiraları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na tabi kılınmıştır. Buradan hareketle 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra Türk Borçlar Kanunu'nun 339. maddesi hükmü gereği 6 aydan uzun süreli konut ve çatılı iş yeri kiralarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İşte iskele miydi, liman mıydı, değil miydi sorunlarını gören kanun koyucu gayet şu anda okuduğum kanun maddesi çerçevesinde sadeleştirmiş ve Türk Borçlar Kanunu tabi kılmıştır. Evet. 1 Temmuz 2012'den sonraki uyuşmazlıklara ilişkin artık genel olarak, kural olarak Türk Borçlar Kanunu uygulanacaktır.
Evet.
Az önce sormuştunuz ya muzakkaf.
Evet,
artık o şeyi kaldırdı. Konut ve çatılı iş yeri kiraları diyerek kanun koyucu sade bir vatandaşın bile anlayabileceği şekilde kanunu sadeleştirmiştir.
Evet. Kanunun içeriği bu şekilde. Ama biz aklımızda açıkçası hukuki tabirlerle belki açıklanamayacak ya da sizin açıklayabileceğiniz bazı sorular var efendim. Mesela bir yer kiralayacağız ya da bir yer sahibi yerini kiralayacak. Öncesinde bir kontrat meselesi karşımıza çıkıyor. Bu kontrata baktığımızda internette çok fazla kontrat şekli ve maddeleri var. Bunun mutlaka yazılması gereken bir nüshası var mı, yoksa bütün kontratlar geçerli olabiliyor mu? Bir kontratın geçerli olabilmesi için içine maddeler yazabilmek için neler yapmamız gerekiyor?
Öncelikle tarafların sözleşme serbestisi ilkesi gereğince ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir sözleşme yapmasında bir sıkıntı yok. Ancak kanun koyucu, yani 1 Temmuz 2012'den sonra giren Türk Borçlar Kanunu ile kiracıyı koruyucu bazı hükümler koymuştur. Siz bu hükümler aleyhine bir düzenleme yaparsanız bile bir ihtilaf halinde maddeler geçersiz sayılacaktır.
İmzalasak bile.
İmzalasanız
evet.
bile.
Evet.
Mesela ben şöyle bir kısaca isterseniz Türk Borçlar Kanunu ana hatlarıyla kiracıya getirdiği yeni haklar nelerdir? Yani
çok
eskiden
iyi.
De olanlardan haricinde yeni koruyucu hangi hükümleri getirmiş?
Evet.
Mesela bu en önemli madde. Madde sırasıyla belirtecek olursak kiralananın el değiştirmesi başlıklı en çok sorun yaşanan konuydu eski borçlar kanunu. Madde 310. Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Kamulaştırma ilişkin hükümler saklıdır.
Evi sattım. Yeni ev sahibi seni evde tutmak istemiyor deme şansına sahip değil.
Evet.
Ev sahibi.
Ama şunu da belirteceğiz ilerleyen kısımlarda. Söz konusu hükmün gerekçesinin belirtildiği üzere 818 sayılı borçlar kanunu, önceki borçlar kanunu diyelim. Borçlar kanunundan farklı olarak kiracı yeni malik karşısında korumak amacıyla kiracının kiracılık hakkını yeni malike karşı ileri sürebileceği ve yeni malikin de kiralananı elde ettiği anda kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı olacağı kabul edilmiştir. Yani ben bu sözleşmeyi kabul etmiyorum. Eskiden şöyle bir şey vardı. Satım kirayı bozar kuralı vardı. Artık o yok. Eskiden muazzalı satışlar yapılıp, yani hileli satışlar yapılıp kiracı çıkartılmak isteniyordu.
Evet.
Ama ben buna ilişkin tabii ki bir şey aldınız, taşınmaz satın aldınız, daire aldınız.
Evet.
Burada ilelebet tabii ki kiracı oturmayacak eğer istemiyorsanız. Bunu da ilerleyen hususlarda ihtiyaç sebebiyle gerekçenizi de kanıtlamak şartıyla bir ihtarname çekerek 6 aylık süre vererek bu kişiyi de kiracıyı çıkartma durumunuz da mevcuttur.
Anladım. 6 ay kiracı zor durumda kalmıyor. 6 ay evde oturmaya devam edebiliyor.
Devam edelim.
Tabii ki yeni ev sahibi ben ev kiralamak için değil, bu evde oturmak için bu evi satın aldım deme lüksüne de sahip olsa gerek.
Onu da söyleyeyim isterseniz. Belki dinleyicilerimiz merak ediyordur.
Evet.
Yeni malikin her ne kadar yeni malik eski malikin yaptığı kira sözleşmesi bağlı da olsa yeni malikin gereksinim başlıklı madde 351'de şunu diyor. Kiralanı sonradan edinen kişi onu kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut ve çatılı iş yeri gereksinim sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.
Anladım.
Kural olarak bu şekilde.
Evet.
Tabii ki de yeni malik de ihtiyacı varsa kiracıyı burada çıkarabilir. Burada hak ve menfaat dengesi gözetiliyor.
Evet. Ama apar topar değil bir 6 aylık süreden bahsediyoruz. Bu oldukça önemli. Peki mesela evimi satmak istiyorum. İçinde kiracı var. Ne zaman haber vermeliyim kiracıya? Böyle bir haber verme lüksüm var mı?
Yani haber verme lüksünüz yok. Ama tabii ki etik olarak kiracıya bunu bildirmeniz gerekiyor. Hukuk her şeyleri size tek tek bildirme zorunluluğu yüklememiş. Onu burada söyleyebilirsiniz. Mesela yine bir çıkan bir husus. Mesela siz bu yeri satacaksınız.
Evet.
Ya da veya diyelim ki kira sözleşmesi bitmek üzere. Burada kişi size ben bu yeri göstermiyorum kiracı dediği zaman ne olacak? En çok bu önümüze çıkan konulardan birisi bu.
Doğru.
Tabii ki hukuk her şeyi düzenleyemez ama Türk Borçlar Kanunu'nun 319. maddesinde ayıpların giderilmesi ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu. Yani diyor ki kiracıya, sen buna katlanacaksın. Hı hı. İkinci fıkrasında diyor ki kiracı bakım, satış, çünkü mesela bir bakım olabilir. Çünkü mal sahibi de bir görecek evi tadilat edilmeyeceğini, bir bakacak. Hı hı. Kiracı bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde kirayı verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralanını gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Hmm. Kiraya veren çalışmaları ve kiralanın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.
Evet,
ama ne yazık ki gösterilmemesi durumunda tabii ki burada bir yine ihtilaf çıkacak. Hı-hı. Yine bir dava konusu olacak. Burada önemli olan iki tarafın, hem kiracının hem de yeni malikin veya mal sahibinin olabildiğince sorunların kendi arasında halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Peki efendim, kiracı sözleşme tarihinden önce evi tahliye etmek isterse, burada kontratta işte bir ay önce haber vermesi gerekir, iki ay önce haber vermesi gerekir gibi kiracı ile ev sahibi, evet, arasında bir anlaşma yapılıyor. Bunlar mümkün mü? Yani bu tarihlere mi bağlı kalmak gerekiyor, yoksa kanun bu konuda bir öncesinde iki ay önce söz gelimi bir haber verme zorunluluğu koyuyor mu?
Eğer taraflar bir sözleşmede, sözleşmeden önce bir süre koymuşsa, hı-hı, ona riayet etmek gerekiyor. Hı-hı. Ancak uygulamada genelde 30 gün öncesinden bir bildirim yapmak kaydıyla, bu genelde noterden oluyor. Çünkü taraflar arasında uyuşmazlığın tespit edilebilmesi amacıyla noterden keşif edilecek bir ihtarname ile, hı hı, bu kira sözleşmesi artık bir yıl uzamıyor. Çünkü siz ses çıkarmadığınız takdirde sözleşme dönem sonundan itibaren tekrar bir yıl uzar. Hı. Ama siz erken çıktığınız takdirde de, diyelim ki bir yıllık sözleşme yaptınız ve dördüncü ayda da herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tabii hukuki anlamda haklı bir gerekçe göstermeksizin evden çıkarsanız, hı hı, bu arada da malikin, yani ev sahibinin sizden, yani mal sahibinin bir tazminat alacağı da olmaktadır.
Evet, evet. Her sene o zaman az önce söylediğiniz cümleye göre her sene sözleşme yapma yükümlülüğü yok. Eğer yapılmıyorsa bir önceki sözleşme devam ediyor, doğru mu?
Doğrudur. Evet, hı, bu şekilde uzuyordur.
Evet, evet. Peki efendim, ev içindeki tadilatlar da en büyük sorunlardan biri. Şimdi kiracı bazen evin içine farklı şeyler yaptırmak istiyor. Hangi farklı şeyleri kendisi yapması gerekiyor? Hangilerini ev sahibi yapmakla mükellef diye sorsam?
Bu da çok sorulan ve uyuşmazlık konusu olan bir husus. Hı hı. Mesela bir kombi var. Kombinin mülkü veya şeyi malike ait. Evet. Ama kullanma borcu da veya kullanan kişi de kiracı.
Evet.
Şimdi burada bir sorun çıktığı zaman kiracı diyor ki bunun sahibi sizsiniz. Ben sahibi olsaydım ben bunu yaptırırdım.
Evet.
Mal sahibi diyor ki hayır, bunu siz kullanıyorsunuz. Hı hı. Sizin kullanma borcunuzdan dolayı bu sorun çıktı. Ve burada da bir ihtilaf oluyor. Bu ihtilafların her şeyi kanun çerçevesinde düzenlenmesi mümkün değil. Hı hı. Ama somut olay içerisinden düşünecek olursak, her ne kadar mülkiyeti ev sahibine ait olsa da onu kullanan kişi çünkü sözleşmede yazılıyor, sağlam ve temiz bir şekilde teslim edilmiştir diye yazmışsa,
evet,
ve kira sözleşmesinden sonra birkaç ay sonra bu sorun ortaya çıkmışsa, bunun yaptırma borcu kiracıya ait olması gerekmektedir.
Evet, evet. Tabii ki bu kullanılan şeyin eskimesine göre ya da işte kullanım şekline göre de değişebilir belki. Örneğin bir kombiden bahsediyoruz. Kombinin ömrü 5 yılsa, 5 yıl sonra bir sorun çıkıyorsa bu belki ev sahibine bir yük getirebilir. Ama kombinin süresi 5 yılsa, 3. yılda bir problem çıktıysa, kullanım kaynaklıysa, ama işte bu sorunları çözmek de, açıkçası kaynağının ne olduğunu bilmek de çok kolay şeyler değil. Biraz ev sahibi ile kiracı arasında iyi bir ilişki olması gerekiyor herhalde.
Aynen. Yani biz toplumda her zaman huzur ve barışın egemen kılınması gerekiyor.
Evet.
Siz sürekli bir problem yaratmak isterseniz her konuyu kanunla, yönetmelikle veya başka kurallar bütünüyle çözmeniz mümkün değil. Böyle yapsanız bile, çünkü her ihtimale karşı bir kanun hükmü koymanız gerekir. Bu da mümkün değil. Hı hı. Bu somut olayın özelliğine göre taraflar arasında giderilmesi. Taraflar bu konuda anlaşamazlarsa tabii ki bu sefer mahkemeye intikal edecek. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapacak. Yanlış anlamayın, bir kombinin bakımı için bile Suluk Mahkemesi'nde bir dava konusu olacak.
Kiracı bir kombi bakımı yaptı. Ev sahibi ödemesi gerekiyor farz edelim. Bu bakım esnasında mutlaka herhalde bu bakımı yapan kişiden fatura alması gerekiyor. Fatura almazsa işte ben kombiciye 300 lira ödedim deme lüksü var mı?
Esasında işte ihtilaf çıktığı zaman bunu kanıtlamaya yükümlülüğünüz çok zor. Çünkü 300 lirayı elden verdiğiniz için mutlaka bunun ilişkin bir fatura almanız gerekir. Mal sahibi haklı olarak bunun sizden yazılı belgesini isteyecektir. Veya uygulamada olduğu üzere siz bu 300 lirayı faturalandırsanız bile ben bunu kiradan düşerim şeklinde bir uyuşmazlık olduğu zaman bu sefer de en ufak bir uyuşmazlıkta mahkemede soluk alınıyor.
Evet.
Bunu daha önceden bildirip bir şifahi görüşmeyle halletmekle her zaman fayda olduğunu düşünüyorum.
Evet. Peki efendim, evin ısıtması elektrikli ya da soba kullanılıyor. Sonrasında o bölgeye doğalgaz geldi. İlginç bir soru belki ama çokça yaşanan ve kiracıları mağdur eden konulardan bir tanesi. Ev sahibi ben bu evi doğalgazsız kiraladım dedi ama ortada bir doğalgaz rahatlığı da söz konusu. Kiracı da doğalgaz istiyor. Bu tür durumda ne yapılabilir, kim haklı çıkar diye sorsam.
Yani burada bir ayıp veya eksiklik yok. Esasında ayıplı gelmesi halinden sorumluluk maddesi de var. Türk Borçlar Kanunu'nda ama burada bir ihtiyaç varsa, bu ihtiyaç zorunluluk arz ediyorsa veya o kişinin her ne kadar önceden almasına rağmen diyelim ki bir yatalak hastası var. Zor durumda kaldığı için belki o evi kiralamış olabilir. Şimdi şöyle soruyu hemen şöyle bir kestirip atmamak gerekiyor. Siz bu şekilde beğendiniz. Bundan sonra bu şekilde kullanacaksınız şeklinde bir anlayış mümkün değildir. Yine hak ve menfaatler dengesi gözetilerek yeni ev sahibinin demeyeyim mal sahibinin bu şekilde bir işlem yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii ki bu bir yorum meselesi.
Evet.
Nereden baktığınıza ilişkin. Hukuk da bir bakış açısıdır.
Evet.
Nereden baktığınıza bağlıdır. Çünkü hakim de önüne öyle bir uyuşmazlık geldiği zaman tarafların durumlarına bakacak. Veya diyelim ki o kişi kiralarken çocuğu yoktu. Yeni evlenmişti. Ve doğalgaz oraya geldikten sonra çocuğu olduğunu düşünelim. Çocuğu da soğukta kalamayacağı için veya bir huzur olamayacağı için bu yeni durum, gelişen durum karşısında tabii ki bu kişinin doğalgazla eve çıkmasının istemesinde haklı gerekçe oluşturabileceğini düşünüyorum.
Evet. Peki efendim, unuttuğumuz konulardan bir tanesi de şu, kiralarken bir yeri bir aracı da olabiliyor. Bir emlakçı vasıtasıyla, gayrimenkul danışmanı vasıtasıyla da kiralayabiliyoruz. Açıkçası gayrimenkulle çalışmak, oradan kiralamak kesin midir, kati midir? Yoksa ev sahibi kiracı aracısız anlaşabilirler mi? Eğer bir gayrimenkul danışmanıyla, bir emlak ofisiyle anlaşma sağlandıysa o ofisin yapması gereken yükümlülükler neler?
Şimdi tarafların anlaşmasına bağlı tabii ki de bir emlak ofisiyle kiralanmak zorunda değil. Kişi kendisi de yapabilir. Hatta Borçlar Kanunu'na göre kişi maliki olduğu eve vekil tayin etmek şartıyla kira sözleşmesini ona da yaptırtırabilir. Yani eğer oraya yetişme durumu yoksa İstanbul'da ise İzmir'de bir kişiye yapmış olması gerektiği zaman o kira sözleşmesi yapan kişinin malik olmasına bile gerek yoktur. Yeter ki onu temsil ettiği anlaşılsın. Gayrimenkul yatırım ofisi de bunu sözleşmeyi yapabilir. Sözleşmeyi yaparken dikkat edilecek hususlar, kiracı açısından da önemli hususlar var. Kiralayan açısından da önemli hususlar var. Bunların tabii ki mesela aidat konusu çok sıkıntı yaratan bir husus.
Evet.
Aidatların ödenmemesi tahliye sebebi olabileceğine ilişkin bir hüküm konabilir. Yani zaten yan giderlerden sayılan aidat konusu da ödenmemesi durumunda kiralayanın yine bir örnek No 13 dediğimiz bir icrada bir matbu belge var. O matbu belgeyi verip süre verip o sürede ödenmediği takdirde temerrüdü düşürüp bunu da bir şekilde tahliye sebeplerinden ihtarname olarak birinci ihtar, ikinci ihtar olarak saydırması da mümkün.
Aidat tabii yani kiracıya mı ait? O konuda bir kesin kati bir şey var mı? Madde
aidatlar
var?
Örf ve adetlere göre bakılıyor. Örf ve adetlere göre de aidat kural olarak kiracıya aittir.
Evet.
Ama ödenmediği takdirde de ev sahibine de gidebilir apartman yönetimi.
Evet,
ama bunu ödediği takdirde de mal sahibi kiracıya bununla ilişkin icra takibi veya dava açma hakkı da vardır.
Evet. Gerçi şöyle aidatı da biraz ayırmak gerekiyor. Bazı aidatlar o ayki ihtiyaçları karşılarken elektrik, su ya da asansör gibi ihtiyaçları karşılarken bazı aidatlar apartmanla alakalı yeni şeyler yapabiliyor. Çatı onarımı yapılabiliyor, boyama vesaire yapılabiliyor. Ama bunlar herhalde ev sahibine ait.
Bunlar ev sahibine çünkü taşınmazın ana taşınmaza ilişkin yapılan işlemler olduğu için koruyucu bakım anlamda olduğu için bunlar tabii ki mal sahibine ama kural olarak her ay işleyen elektrik, su, asansör, elektrik giderleri bunların hepsi kiracıya aittir. Ama malı korumaya, mala ilişkin yapılan hususlarda demirbaş diyoruz biz ona genel kural olarak. Demirbaşı koruyucu hususlarda ek bir aidat alınıyor genelde. Tabii ki maliyetin artması sebebiyle bu ek aidatlara ilişkin hususlarda mal sahibine ait olmak zorunda.
Aidatı ödemezse, evden çıkarsa o aidat borcu kiracı ile birlikte devam ediyor mu? Onun üzerine kalıyor mu?
Hayır, kira sözleşmesini esasında anahtarı teslim ettiğiniz tarihe kadar siz sözleşmeyle bağlısınız esasında. Ne zaman anahtarı teslim ettiniz mal sahibine o zaman kira sözleşmesi sona eriyor. Diyelim ki 4. ayda çıktı ve anahtarı da vermedi. Anahtarı verse bile mal sahibine, mal sahibi buna ihtirazi kayıt koyarak, ihtirazi kayıt dediğimiz çekince kaydı sorarak sözleşmenin devam ettiği, buna rağmen sözleşmenin bir yıllık düzenlenmesine rağmen geri kalan 8 aylık dönem için kiralanandan çıktığı, bu yüzden dava açma hakkını saklı tuttuğu şeklinde de bir anahtar teslim tutanağı düzenlerse tabii ki geri kalan 8 aylık kira alacağı için dava açma hakkı bulunuyor.
Evet, evet. Peki efendim çok az bir zamanımız kaldı. Bu
ben şu hususa da değinmek istiyorum çok kısa olarak. İzmir'de de bir deprem olayı yaşadık.
Tam onu soracaktım.
Bize de çok önümüze geliyor. Ben de İzmir'de bulunuyorum. Hepimize öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Evet, evet.
En çok önümüze gelen husus şu. Benim binam deprem geçirdi. Şimdi depremin oranı var. Evet. Hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve çok hasarlı artık yıkılması gerekiyor. Şimdi bu durumda vatandaşlarına şu şekilde bilgi vermek istiyorum. Kiralananın sonradan ayıplı gelmesi halinde sorumlu. Türk Borçlar Kanunu 305. maddesi. Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinin ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararın giderilmesini isteyebilir. Ancak zararın giderilmesi istemi diğer seçimli hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşme feshi hakkı saklıdır. Bu madde hükmünde eğer apartman veya taşınmaz deprem riski taşıyorsa kiracı bu maddeyi bildirerek, ihtarnamede çekerek veya yazılı bir belge düzenleyerek kirayı veren arasında sözleşmeyi feshi hakkı mevcut. Yani kiralayan şunu diyemez, siz burada oturmak zorundasınız. Bana bu ücreti geri kalan, diyelim ki 4. ayda bu olay çıktı, 8 aylık ücreti vereceksiniz diyemez. Vereceksiniz dedik de buna ilişkin bir uyuşmazlık çıkarsa da hakim gerek inceleme yapıp Türk Borçlar Kanunu madde 305 gereğince ben tabii anlattım olay çerçevesinde kiracının kira borcundan sorumlu olmadığına ilişkin bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum.
Ama burada şimdi bahsettiniz belki ama üzerinde durmak lazım. Az hasar, orta hasar, yüksek hasar gibi standartlar var. Hangi hasar durumunda kiracı ben bu evde oturamam, bu evde bir hasar var diyebilme şansına sahip olabiliyor?
İşte onu da uyuşmazlıkta işte onu bilirkişi değerlendirecek. Genelde zaten apartmanlar şu anda bir hasar tespit yaptı İzmir'de veya iş yerleri. Buna ilişkin mesela bildiğim kadarıyla az hasarlı ve orta hasarlının pek sorun yaratmayacağı söyleniyor. Ancak ağır hasarlı durumda bir şey yapılması gerekiyor. Yani kişi depremden korkması, psikolojik olarak etkilenmesine hukuk ilgilenmez.
Evet.
Hukuk oradaki bakılan materyallere bakar. Tabii ki ben de inşaat mühendisi değilim. Belki bir bina eski bir binadır.
Evet.
Orta hasarlı almışsa tabii ki burada bilirkişi incelemesi, tabii bilirkişilere ait olmak üzere burada da kiracının haklı olduğu düşünülebilir. Ama bina yeni ve orta hasarlı almışsa yine bu husus değerlendirilebilir. Bunun değerlendirilmesi bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacaktır. Benim tahminim ağır hasarlılarda genelde. Hiçbir itiraz hakkı olmaksızın kiracının haklı olduğu yönünde.
Evet. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun.
Ben teşekkür
açıkçası
ederim.
Açıkçası zor konular. Konuşurken evet. de, yorum yaparken de yani çok net olamayacağımız konular var. Neden? Çokça bahsettik. Kiracı ve ev sahibi arasında iyi niyet ve iyi bir iletişim olması gerekiyor ki bu sorunlar daha rahat çözülebilsin. Eğer iyi niyet yoksa, mahkemeye taşınıyorsa herhalde bu yorumları yapmak hem sizlere hem de hakim ve savcılara herhalde büyük bir yükümlülük getiriyordur. Büyük bir evet. Zor bir süreç olsa gerek diye düşünüyoruz. Çünkü anlaşmazlıklar kolaylıkla çözülemeyebiliyor. Hele ki kiracı ev sahibi arasındaysa. Umarız bu problemler ortadan kalkar diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Ben efendim. Teşekkür ederim Emre Bey. İyi günler dilerim.
Sağ olun, sağ olun. Hoşça kalın. Efendim, ev sahibi ve kiracı haklarını konuştuk. Avukat Sayın Fatih Karamercan aklımızdaki soru işaretlerini yanıtladı, sağ olsun.